Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihinde demokrasinin, anayasal devletin gelişimini, bu istikamette verilen mücadeleleri, bu mücadeleye katılan kişi, grup, fırka eski deyişle, fırka, parti ve siyasi akımları ele alıyoruz. Bu aradaki kurumlaşmaları, müesseseleşmeleri, siyasi aralarındaki mücadeleleri, bunlar olup biterken ülke içerisindeki sosyolojik, iktisadi gelişmeleri, dünya dışında, Türkiye dışında da dünyada olup biten gelişmeleri, savaşlardan başka bir takım olağanüstü gelişmelere kadar bunları beraberce değerlendirmek suretiyle hem demokrasinin gelişimini hem de mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yönetiminin köklerini, bu köklerin güçlülüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde 19. yüzyıldan başlayan Osmanlı-Türk modernleşme hareketlerinin 1. 2. Meşruiyet'i mütakiben 2. Meşruiyet'te Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle beraber başlayan döneme geldik. Bu dönem esas itibariyle Mondros Mütarekesi ile başlayan Osmanlı Devleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin ordusunun, Türk ordusunun tasfiye edilmesi sürecini, buradan Türkiye'ye dayatılmak istenen Sevr projesini ve bu proje karşısında yürütülen milli mücadeleyi, milli mücadelenin içerisinde de zamanla ortaya çıkacak olan Büyük Millet Meclisi'ni anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu oldukça zor bir dönem. Bu zorluk nereden kaynaklanıyor? Bir defa Osmanlı Devleti, Türk ordusu, yenilmiş bir devlet, yenilmiş bir ordu ve tasfiye edilmeye çalışılıyor. Ordunun silahlarına el konuyor, terhis ediliyor, bazı fırkalar lağvediliyorlar. Böylece muhtemel bir direnç ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan İstanbul işgal suretiyle ve işgal kuvvetlerinin güçlü baskısıyla kontrol altına alınmak, oradan güçlü bir direnişin ortaya çıkması engellenmek isteniyor. Bu arada yürütülen bir, hani savaş bitmiş ama savaşın galipleri gayri nizami bir harp yürütüyorlar. Anadolu'da istihbarat operasyonları, küçük birliklerle işgaller, dolayısıyla oraları sevk ve idare, oraların demografisine, nüfusuna yönelik müdahaleler, biraz önce söylediğim gibi askeri birliklerin terhis edilmesi, silahlara, mühimmata el konulması, bu arada Ermeni Rum çetelerinin Karadeniz'de, bilhassa Doğu Anadolu'da, aynı zamanda Batı Anadolu'da boy göstermeleri, bu arada otoritenin sarsılması dolayısıyla Ermeni Rum çetelerinin yanı sıra asker kaçaklarının, eşkıyaların hakimiyet kurduğu, hukuk nizamının, devlet nizamının ortadan kalktığı bir Anadolu'da yer yer bölgeler var. Bunlar karşısında milletin namusunu, güvenliğini, malını, mülkünü, hakimiyetini korumak isteyen yerel direniş odakları ortaya çıkıyor. Bu odaklar bazen dernek, bazen kongre, şura şeklinde silahlı unsurlarla ya da mevcut askeri birliklerle, henüz terhis edilmemiş askeri birliklerle müşterek hareket eden unsurlar var. Diğer taraftan da bunları İttihat ve Terakki'nin adına yeniden kontrol ederek perde gerisinde kalıp milli mücadeleyi yürütmek, kumanda etmek, milli mücadeleyi başarıya ulaştırdıktan sonra yeniden perdenin önüne çıkmak için fırsat bekleyen bir İttihat Terakki kadrosu, İttihat Terakki fırkası var. Kendisini feshetmiş olsa bile siyasi sosyolojik bir güç olarak devletin içerisinde 10 yıllık hakimiyeti, iktidarı sayesinde ve aynı zamanda dayandığı kadrolar itibariyle bürokrasideki hakimiyeti sebebiyle varlığını muhafaza eden bir İttihat Terakki gerçekliği var. Diğer taraftan İttihat Terakki'nin bu yapıp ettiklerinden farklı bir şekilde, çünkü İttihatçılığın hem içeride bir rahatsızlık uyandırdığını gören, İttihat Terakki'nin bu savaş döneminde ve savaşı kaybetmesinden kaynaklanan bir faturası var. Diğer taraftan da İttihat ve Terakki'nin savaş kaybetmesi sebebiyle yurt dışından İttihat Terakki'ye çıkarılmış bir fatura var ve savaşı kaybeden bütün siyasi iktidarların hatta devletlerin tasfiye edilmesini arzu eden bir galipler cephesinin perspektifi var. Bunlar karşısında da İttihat Terakki'den farklı bir projeyi hayata geçirmek isteyen, bir yandan bu tecrübeyi bu kadrolardan istifade etmek isteyen, diğer yandan yerel direniş odaklarıyla işbirliği yapmaya çalışan, mevcut askeri birlikleri muhafaza eden, mevcut devlet yapısını muhafaza ederek Anadolu'da ayrı bir yapı kurmaya çalışan bu Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının yürüttüğü bir harekat var. Buna da İstanbul'da, Anadolu'da İttihat Terakki tecrübesinden farklı olarak bu işgale karşı direnmek isteyen devlet içerisinde, millet içerisinde, aydınlar arasında bir güçlü damar var. Ama bu damarın tam olarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından temsil edilmesi zaman alacak. Çünkü bu bahsettiğimiz dönem çok ciddi bir karmaşa, kargaşa, kaos dönemi, güvensizlik dönemi, içeride karşılıklı mücadelenin yürütüldüğü bir dönem. Bu bahsettiğimiz şeylerin olduğu dönem, hemen Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı andan itibaren her şeyi kontrol altına alabildiği bir dönem değil. Bu zaman alacak. Yani meclisin kurulduğu zaman bile bu mücadele bitmiş değil. Bu döneme kadar hala hem yerel odakların birleştirilmesi ya da onların kendi başına başka işler yapmaları veya bu İttihat Terakki'nin karakol cemiyetinin faaliyetleri devam ede gelecek. Evet, bu Mustafa Kemal Paşa, daha önce geçen programda anlattık. Karakol Cemiyeti'nin Mustafa Kemal Paşa'dan farklı olarak, hatta daha da önce bir takım yerel direniş odaklarını kontrol altına alma çalışmaları zaman içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişliğinden sonra da askeri birliklere, bazen idari makamlara talimatlar, nizamnameler vererek, kendisi gizli bir cemiyet olmakla beraber sizin hiyerarşinizi, komutanınızı biz temsil edeceğiz diye talimatname, nizamname yayınlayan bir cemiyetten bahsediyoruz. Hatta işte geçen hafta açmıştık Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta bu talimat ve nizamnamelerin askerler tarafından, komutanlar tarafından, kumandanlar tarafından o zamanki ifadeyle kendisine hamledildiğini, dolayısıyla kendisine mevcut duruma yönelik bir güvensizlik de ortaya çıktığını ifade ediyor. Çünkü kendisi resmi yollarla, işte yazışmalarla, kendi imzasıyla talimat verirken, münasebet kurarken bir de gizli böyle talimatlar gelince askerler de mütereddit kalıyor. Bunun üzerine onları ciddiye almamaları lazım geldiğini ve araştıracağını ifade ediyor. Araştırınca da karşısına işte karakol cemiyeti çıkıyor. Bu durum, bu gelişmeler Mustafa Kemal Paşa'nın karakol cemiyetine karşı duyduğu hoşnutsuzluğu artırıyor. Mustafa Kemal Paşa 14-11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi sırasında Kara Vasıf Bey'in teşkilatına açıkça cephe alıyor. Hatta cemiyetin dağıtıldığını kendisine bildiriyor. Mustafa Kemal Paşa kongre sırasında kongreye delege olarak katılan Vasıf Bey'e karakol cemiyetinin talimatnamesinde sözü edilen ordu, genelkurmay ve başkumandandan neyin kastedildiğini soruyor. Vasıf Bey ise kendisini bizim başkumandanımız sizsiniz şeklinde cevaplandırıyor. Yani karakol cemiyeti de bu durum karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın kumandanlığını kabul ediyor ama diğer taraftan da ayrı müstakil bir varlığını da muhafaza ediyor. Tabiatıyla Mustafa Kemal Paşa da kendisinin dışında ayrı bir yapının olmasından rahatsız ve bunu ortadan kaldırmak, hem iddiatçıların bu iktidar mücadelesine son vermek hem de legal tek bir yapının ortaya çıkmasını istiyor. Mustafa Kemal Paşa Vasıf Bey'in bu açıklamasını kabul etmemiş. onu gizli bir teşkilat olan Karakol Cemiyeti aracılığıyla İttihat Terakki yeniden iktidara getirmeye çalışmakla ve hala başkumandan olarak gördüğü Enver Paşa ile ilişkide bulunmakla suçlamıştır. Mustafa Kemal Paşa böyle bir teşkilatın işgal altındaki bölgelerde faaliyette bulunmasında bir sakınca görmediğini, ancak işgale uğramamış yörelerde partizanca faaliyet göstermesinin kabul edilemeyeceğini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa, Kara Vasıf Bey'den Karakol Cemiyeti'nin Sivas'ta kurulan Anadolu Rumeli ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında hareket etmesini isteyecektir. Buna karşılık Vasıf Bey, Karakol Cemiyeti nizamnamesinden şüphe etmenin yersiz olduğunu, bunun itilaf devletlerinde sanki birbirinden ayrı hareket eden iki ayrı hareket varmış gibi bir izlenim uyandıracağı için yararlı olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini bu yolla gizleyebileceklerini söyleyince Mustafa Kemal Paşa Vasıf Bey'e Karakol Cemiyeti'nin teşkilatı, rumuzu, talimatı ve hatta şahıslarıyla orada hemen dağıtıldığını bildirecektir. Gördüğünüz gibi İttihatçılar da Mustafa Kemal Paşa'nın gücünü, İttihat Terakki'nin gizlenmek durumunda olduğunu fark ederek Mustafa Kemal Paşa'nın perdenin önünde durmasını, buna karşılık perde gerisinde kendilerinin hakimiyet kurmasını ve eğer işler bozulursa o halde yeniden sahneye hakim olacak bir pozisyonda olmasını değerlendiriyorlar. Bu da normal bir ölçüde, çünkü dediğim gibi İttihat Terakki 10 sene yönetmiş, en güçlü kadrolar onlar da. Tabii ama Mustafa Kemal Paşa da hem İttihat Terakki'nin içinde bulunmuş, hem İttihat Terakki'nin bu fırka cemiyet ayrımını, yani legal illegal yapılanmasının bilecek kadar içinde bulunmuş. Aynı zamanda bu ordunun siyasete bulaşmasının getirdiği yıpranmayı Balkan Harbi'nden itibaren görmüş, buna muhalefet etmiş. İttihat Terakki'nin bu dönemde yapıp ettiklerini yönetici kadro içerisinde yer almadığı için müşahede ederek, eleştirerek gelmiş. O yüzden de bu durumda ve mevcut durumda da, konjonktürde de İttihat Terakki karşıtı hem yurt içinde hem yurt dışındaki havanın milli mücadeleye zarar vereceğini çok erken dönemde görmüş. O yüzden de böyle bir ikili yapının ortaya çıkmasını engellemek arzusunda. Karakol Cemiyeti'nin Vasıf Bey'i Batı Cephesi Umum Kumandanlığı'na getiren Alaşehir Kongresi'nde attığı adım da Sivas Kongresi'nce geçersiz kılınmıştır. Kongre Ali Fuat Cebesoy Paşa'yı bir cephe kumandanının yetkilerini aşan yetkilerle donatılmış olarak Umum Kuvayi Milliye Başkumandanı olarak atayacaktır. Bu atama Batı Anadolu'daki örgütlerin bu kararı kabul etmesi ve Ali Fuat Paşa'nın bu yetkileri kullanabilecek ve kabul ettirebilecek bir güce sahip olması sayesinde etkili olabilmiştir. Yani orada bir mücadele olmuştur. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz programlarda ben kısmen bu hususa işaret etmiştim. Burada milli mücadele, yani Erzurum Sivas Kongresi ve işte akabinde bu Batı cephesindeki kumandayla beraber Ali Fuat Paşa, Refet Paşa gibi milli mücadelenin önemli isimleri bu hatta bir mücadele yürütecek. Burada bir hakimiyet ve hiyerarşi kuracaklardır. Kara Vasıf Bey gördüğü bu tepkiye rağmen Sivas Kongresi'nin oluşturduğu heyeti temsiliyeye üye seçilmiştir. Bu durum Kara Vasıf Bey'in hala önemli bir gücü olduğunu gösterir, göstermektedir. Tabi Kara Vasıf Bey'in gücü nereden kaynaklanıyor? Kendisinden kaynaklanmıyor. İttihat ve Terakki gücünden kaynaklanıyor. O yüzden de Mustafa Kemal Paşa bir yandan onları lav etmek, kontrol etmek ama diğer yandan da muhakkak surette bu güçten istifade etmek durumunda. Çünkü bu güçlerden istifade etmezse elinde başka bir güç, hani milli mücadeleyi başarıya ulaştıracak ölçekte bir güç yok. O yüzden de eldeki bütün güçlerden istifade edecek bir yol, yöntem, onları kongreler, Erzurum, Sivas, sonra Büyük Millet Meclisi etrafında bir beraber muhafaza etme gayreti içerisinde. Karakol Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa'nın bu müdahalesine, yasaklamasına rağmen İttihat Terakki adına iktidar mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Sivas Kongresi'nin hemen ertesinde 1919 Ekim'inde Karakol Cemiyeti'nin inisiyatifiyle Uşak'ta bir kongre düzenlenecektir. Bu kongrenin hemen öncesi ve sonrasında Karakol Cemiyeti İstanbul'da Kafkaslardan gelen bir Sovyet temsilcisiyle görüşerek Bolşeviklerin desteğini almaya çalışacaktır. Bu görüşmenin ardından tüm Türkiye'yi temsil iddiasında bulunan Uşak Kongresi Yürütme Kurulu ve Karakol Cemiyeti'nin tam yetkili temsilcisi Baha Sait Bey, Bolşeviklerle anlaşmak üzere Bakü'ye gidecektir. Baha Sait Bey'in Bakü'de bulunduğu sırada Rus Komünist Partisi Kafkas Bölgesi Komitesi Moskova'ya Karakol Gizli Cemiyeti hakkında bilgiler, Türk Ayaklanma Hareketi adıyla raporlar düzenleyecektir. Bu raporlarda Karakol Cemiyeti Türkiye'deki hareketin başlangıç ve odak noktası olarak gösterecektir. Gördüğünüz gibi değerli dinleyiciler, bu yani bu tür yapılanmalar ve içerideki bu farklılıklar netice itibariyle hani Mustafa Kemal Paşa'nın yürüttüğü mücadelede hareket kabiliyetini, dışarıda bir milli mücadelenin temsilcisi olmak, bu sıfatla bunu kabul ettirdikten sonra buradan elde ettiği güçle hem içeride hem de Batı cephesinde hamlelerde bulunmak istikametindeki gayretlerine zarar verecektir. Yurt dışındaki iddiatçı liderlerin de teşebbüsüyle, yardımıyla kurulan bağlantı sonucunda 1920'de yine 11 Ocak'ta Rusya Federatif Sovyetler Cumhuriyeti adına hareket eden Halk Komiseri Sovyeti'nin Kafkasya'daki İştirakiyon Fırkası Yerel Merkez Komitesi temsilcisi ile Türkiye Devrim Hareketi'ni temsil eden Karakol Cemiyeti ve Uşak Kongresi Yürütme Kurulu adına hareket eden Kafkasya'daki temsilcisi Baha Sait Bey arasında 15 maddelik karşılıklı bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanacaktır. Kara Vasıf Bey anlaşma metninin bir örneğini Mustafa Kemal Paşa'ya göndererek onaylamasını istemişse de Mustafa Kemal Paşa Karakol Cemiyeti'ni Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul merkezli olarak gördüklerini, bu durumda Sait Bey'in temsilciliğini ve anlaşmanın geçerliliğini tanımadıklarını bildirmiştir. Karakol Cemiyeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden bağımsız girişimleri üzerine Mustafa Kemal Paşa, bütün müdafaa hukuk cemiyetlerine Karakol Cemiyeti hakkında bir uyarı yazısı gönderecektir. İstanbul'a da uyarıda bulunan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Teşkilatı'nın amaca ulaşmada başarısız kaldığını, burada Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Teşkilatı adına Karakol Cemiyeti Nizamnamesi'nin uygulanmaya çalışıldığını belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un Karakol Cemiyeti Nizamnamesi'ni bir kenara bırakarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Nizamnamesi'ni uygulaması gerektiğini ifade edecektir. Gördüğünüz gibi değerli dinleyiciler, bir yandan milli mücadele yürüyor, diğer yandan da Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin bünyesinde İttihat ve Terakki'nin yani adeta özerk perde gerisinde giderek perdenin önüne doğru çıkmaya çalışan, yurt dışında bir meşruiyet elde ederek buradaki hakimiyeti ele almak istidadını taşıyan, bir yandan Mustafa Kemal Paşa'ya tabiymiş gibi görünen ama diğer yandan da faaliyetlerine devam eden bir yapısı var. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden Yarına Türkiye.